Ayrım 55, sayfa 549. Yatılacak bir yataktı unuttukları. Şendi malikanesi o zaman daha henüz döşenmemişti ve zavallı Lefever'in öldüğü han da inşa edilmemişti. Bu yüzden amcam Toby harika bir oda hizmetçisi, aşçı, terzi, doktor, makinist ve de hepsinin ötesinde döşemeci olan onbaşı Trim bir marangozla bir çift terzi eşliğinde evini yaşanılır hale getirinceye kadar Bayan Wadman'ın evinde bir iki gece kalmak zorunda kaldı. Dul Bayan Wadman bir Havva kızıydı. Karakteri hakkında tek söylemek istediğim onun mükemmel bir kadın olduğu. Aman uzak dursundu. Sıcak yatağında ya da mutfağında aşında olsundu. Ne isterse onu yapsındı bahçesiyle. Yeter ki göz koyduğu erkeği rahat bıraksındı. Hele de ev ve içindeki bütün eşyalar kendisine aitken. Açık havada ve gün ışığında bir kadın fiziksel anlamda güç sahibi olduğu sürece bir erkeği çeşitli açılardan değerlendirebilir, sakıncası yok. Ama bu vakada söz konusu kadının onu kendi malları ve davarları ile karıştırmaksızın görmesi düşünülemezdi. Yani bu tür hesapların sonunda erkeği kendi varidathanesine yazmaksızın. O halde iyi geceler. Ama bu sistemden kaynaklanan bir şey değil. Yukarıda belirttim, dua etme biçimiyle de ilgili değil. Kendi inancım dışında hiçbir şey bağlamaz beni. Bir olgu da değil. En azından bildiğim kadarıyla bu sadece ardından geleceklerle birleşecek bir mukaddime. 9. Bölüm. Kaba dokunmuş ya da temiz olup olmadıkları ya da peşlerinin sağlamlığı değil sözünü ettiğim ama lütfen şu kadarını teslim edin ki gece entarilerini gündüz entarilerinden ayıran bir özellik vardır. Gecelikler yattığımız zaman ayaklarımızı örter, oysa gündüz entarileri ayaklarımızı açıkta bırakır, öyle değil mi? Dul Bayan Wadman'ın gecelikleri... Herhalde Kral William ve Kraliçe Anne dönemi modasına uygun biçimde işte böyle biçilmişlerdi ve bu arada moda değişmişse mesela İtalya'da artık geçerli değil bunu halk düşünsündü. Yani 2,5 felemenk arşını 1 felemenk arşını 27 inçtir uzunluğundaydılar. Bir kadının boyunun aşağı yukarı 2 felemenk arşını olduğu düşünülürse geri kalanıyla da dilediğini yapabilirdi. Bayan Wadman'ın 7 yıllık dulluk hayatının pek çok alışkanlıklarından biri de son 2 yıldır uygulanmakta olan bir yatak odası ayiniydi. Bayan Wadman her gece yatağına girer girmez bacaklarını uzatır, Bridget'e hazır olduğunu işaret ederdi. Bridget de münasip bir biçimde ayak ucundaki örtüyü kaldırır, sözünü ettiğimiz yarım Hollanda mili uzunluğundaki kumaşı yavaşça iki eliyle aşağı çektikten sonra uzunlamasına 4 ya da 5 eşit parçaya katlar ve kolunun yanındaki çengelli iğneyi çıkarır, iğnenin ucunu kendine doğru çevirir, katları tek tek ve güzelce iğneledikten sonra hanımefendisini ayaklarının altına güzelce sıkıştırıp ona iyi geceler dilerdi. Bu ayin her zaman aynı biçimde uygulanırdı. Ancak bazı soğuk ve fırtınalı gecelerde Bridget ayakları sarmalamak vesaire vesaire üzere yorganı açtığında ısıyı ölçmek için kendi hissi dışında bir termometreye başvurmazdı. Bu ayini ayakta diz çökerek ya da eğilerek yerine getirirdi. Ayindeki bu küçük farklılıkları Bridget'in o geceki inanç, umut ve şefkat duygularının derecesi ve hanımına o anda beslediği bağlılık belirlerdi. Bunun dışında etiket tümüyle kutsaldı ve Hristiyan dünyasının en katı kurallı yatak odalarından birinde rastlanabilecek en sıradan uygulamalardan biriydi. İlk gece onbaşı amcam Toby'yi üst kata çıkarttığında saat 10 sularındaydı. Bayan Wadman kendini koltuğuna attı, sol dizini sağ dizi üstüne atıp dirseğine bir destek sağladıktan sonra çenesini avcuna yasladı ve öne doğru eğilerek gece yarısına kadar sorunu her iki açıdan da ayrıntılı olarak gözden geçirdi. İkinci gece Bayan Wadman çalışma odasına geçti. Bridget'e bir çift yeni mum getirip masanın üzerine bırakmasını söyledi. Evlilik anlaşmasını çıkardı, büyük bir sadakatle okudu. Ve üçüncü gece, amcam Toby'nin son gecesiydi bu. Bridget geceliği aşağı çekip de tam iğnelemek üzereydi ki her iki topuyla birden bir tekme attığı gibi ama çok doğal bir tekme. Çünkü... Güneş'in zirvedeki durumu olduğu düşünülürse bu kuzeydoğu doğrultusunda bir tekmeydi. İğneyi bir tekmeyle savurduğu gibi iğneyle birlikte etiketi de düştü ve tuzla buz oldu. Bütün bunlar Dulvadman'ın amcam Toby'ye aşık olduğunu açıkça ortaya koymaktaydı. 10. Bölüm. Amcam Toby'nin aklı o sırada çok farklı meselelerle meşguldü. Bu yüzden de Dunkirk düşmeden ve Avrupa'nın diğer bütün toplulukları yerli yerine oturtulmadan bu konuyla ilgilenemedi. Amcam Toby açısından bu bir ateşkes durumuydu. Ama Bayan Vadman açısından düpedüz bir boşluktu. Ve yaklaşık 11 yıl sürdü. Ama bu tür olaylarda asıl kavgayı başlatan, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin ikinci darbe olduğu için ben bu hikayeden Bayan Vadman'ın amcam Toby ile yaşadığı aşk macerası değil de amcam Toby'nin Bayan Woodman'la yaşadığı aşk macerası olarak söz etmeyi yeğliyorum. Bu önemsiz bir fark değildir. Mesele, zatıalilerinizi sık sık birbirine düşüren eskimiş şapkanın kenarını kıvırmakla kenarı kıvrık eskimiş şapka gibi bir mesele değildir. Burada konunun doğası gereği bir fark vardır. Ve izninizle belirteyim, beyefendilerim, hem de geniş bir fark. 11. Bölüm. Dul Bayan Vadman amcam Toby'ye aşık olduğu için ve amcam Toby de Dul Bayan Vadman'a aşık olmadığı için Dul Bayan Vadman ya amcam Toby'ye aşık olmaya devam edecek ya da bu işten tümüyle vazgeçecekti. Ama Dul Bayan Vadman ne birini yaptı ne ötekini. Aman Tanrım, nasıl da unuttum, ben de biraz onun gibi değil miyim? Bazen bana da olur, özellikle de gün dönümlerinde insan kılığında bir afetin, ah şurası şöyle, burası böyle diye düşünür durur, onun yüzünden kahvaltı bile edemez olurum. Sanki kahvaltım onun umurundaymış gibi. Lanet olsun der ve onu anında Tataristan'a gönderirim. Tataristan'dan Terra del Fuego'ya. Terra del Fuego, Güney Amerika'nın güneyindeki en uç noktası. Oradan da şeytanın memleketine, kısacası o afeti devranı cehennemin her bir dibine batırıp çıkarırım. Ama yürek yufkadır ve tutkuların gelgitleri dakikada en az 10 kez yön değiştirir. Ve ben de o afeti devranı hemen geri çağırıverir, üstelik tabiatım aşırılıklardan ibaret olduğundan bu kez de onu Samanyolu'nun ortasına oturtuveririm. Ey yıldızların en göz alıcısı, öyle etkileyeceksin ki birini, etkisinin de kendisinin de canı cehenneme, birden sabrım taşıverir. O etkilediği de sürünsün dilerim, kıllı ve büzük ne varsa uğrunda sürünsünler diye haykırırım. Kürklü takkemi başımdan çıkarıp parmağımda döndürerek, böylelerinin düzinesine 6 metrelik vermem. Ama takkem çok da güzeldir. Onu yeniden giyer, kulaklarıma kadar indiririm ve sıcaktır. Hem de yumuşak, özellikle de doğru yönde okşarsanız. Ama heyhat, bana düşmeyecek böylesi ve felsefem bir kez daha bindirir, oturur kayalara. Hayır, bir daha asla parmağımı pastaya daldırmayacağım ve işte şimdi ilk mecazı açıyorum. Kıtır kabuğundan da kırıntısından da içinden de dışından da altından da üstünden de hepsinden nefret ediyorum. İğreniyorum, görmek bile istemiyorum. Sanki karabiber, sarımsak, tarhun, tuz ve şeytan pisliği, ahçıların şahı. Bence sabahtan akşama dek ocak başında oturup içimizi alev alev yakacak yemekler uydurmaktan başka bir şey yapmıyor. Elimi bile sürmem, asla. Ah Tristram, Tristram diye haykırdı Jenny. Ah Jenny, Jenny diye yanıtladım onu ve 12. bölüme başladım. 12. bölüm. Elimi bile sürmem asla dedim, öyle mi? Tanrım, bu mecaz hayal gücümü nasıl da kamçıladı. 13. bölüm. Bu da gösteriyor ki saygıdeğer efendilerim dileklerini söyleyebilirler. Dileklerini düşünmeye gelince gerçekten düşünenlerin hepsi bu konuda ve diğer konularda hemen hemen aynı düşüncededirler. Aşk gerçekten de yaşamın en A. zap verici, B. yüleci, C. coşturucu, D. eli edici işlerinden biridir. İnsani tutkuların en E. sinleyici. Fevkalade, gayrı kabili islah, harci alem, insafsız kılısı yoktur ve lirik olanıdır. Aynı zamanda en müstesna, nafile, oportunist, pratik, saçma sapan, rezilane olanıdır. R'yi daha önce yazmam gerekirdi ama aşk doğası gereği öyle bir şeydir ki bir zamanlar babamın amcam Toby'ye bu konu üzerinde çektiği uzun bir söylevin sonunda söylediği gibi hemen hiçbir zaman kardeşim Toby demişti ifadeler arasındaki ilişkiyi alt üst etmeksizin aşk konusunda iki fikri bir araya getiremezsin. O da ne demek diye haykırmış amcam Toby. Yani arabayı atın önüne koymadan diye yanıtlamış babam ama atın burada işi ne diye bir kez daha haykırmış amcam Toby. Hiç demiş babam ya binersin ya da gitmekten vazgeçersin. Dul bayan Vadman'a gelince size daha önce de söylemiştim o ne binmiş ne de gitmekten vazgeçmişti. Ancak herhangi bir kaza ihtimaline karşı koşumları donanmış hazır beklemekteydi. 14. Bölüm. Dul bayan Vadman'la amcam Toby'nin bu aşkından hiç kuşkusuz çok önceden haberdar olan kader perileri, maddenin ve hareketin yaratılışından bu yana ve bu gibi konularda genellikle izlediklerinden çok daha duyarlı bir davranışla sebep-sonuç zincirini öyle bir hızla örüvermişlerdi ki, amcam Toby'nin dünyada ve tüm Hristiyan aleminde bayan Vadman'ın komşusu olmaması ve eviyle bahçesinin bayan Vadman'ın evine ve bahçesine bitişik olmaması mümkün değil. Bu düzenleme sonucu Bayan Vadman'ın mazı kümeleriyle çevrili kameriyesi amcam Toby'nin bahçe çitine bitişik olduğu için aşk neferlerine her türlü manevra olanağı sağlanmıştı. Böylelikle dul bayan amcam Toby'nin her hareketini rahatlıkla izleyebilmekte, kurduğu savaş meclislerine tanık olabilmekte ve hiçbir şeyden kuşkulanmayan amcam onbaşıya Bridget'in aracılığı sonucu hanımefendinin daha uzun gezintilere çıkabilmesini sağlamak için kamıştan bir haberleşme kapısı açma izni verdiğinden dul bayan Vadman zaman zaman nöbetçi kulübesinin kapısına dek gelebilmekte ve bazen şükran duygularını ifade etmek amacıyla amcam Toby'yi nöbetçi kulübesinde aniden bastırabilmekteydi. 15. Bölüm. Ne yazık ama aynı zamanda gündelik yaşamın müşahedesinden çıkarılmış bir gerçektir ki insan tutuşup mum gibi yanabilir. Hem de her iki ucundan. Yeter ki fitili el versin. Yok el vermiyorsa macera sona ermiş demektir ve eğer alt tarafından ateşe verildiyse ki bu durumda alev maalesef kendi kendine söner. Macera bir kez daha sona ermiştir. Bana sorarsanız mumun ne taraftan yakılacağı konusunda söz hakkım olsaydı, bir eşya gibi yakılıvermek düşüncesine dayanamıyorum, bir ev kadını tarafından sürekli olarak üstten yakılıyor olmayı yeğlerdim. Zira bu durumda sonuma dek, yani kafamdan kalbime, kalbimden karaciğerime, karaciğerimden bağırsaklarıma ve böylece mesenter atar ve toplar damarlarımdan, bağırsakları karnın duvarına bağlayan zardaki damarlar. Bağırsaklarımın bilumum kıvrımlarını aşaraktan kör bağırsağıma dek yanıp tüketebilirdim. Lütfen Doktor Slope dedi amcam Toby. Doktor Slope kör bağırsak sözün eder etmez. Annemin beni doğurmak üzere olduğu gece Doktor Slope'un babamla sürdürmekte olduğu konuşmayı keserek lütfen doktor bana hangi bağırsağın kör olduğunu söyler misiniz? Zira bu yaşıma geldim henüz hangisinin kör olduğunu biliyor değilim. Kör bağırsak dedi Doktor Slope. İlyonla ince bağırsakların üçüncü ve sonuncu boğumu kolon arasındaki bağırsaktır. Erkekte mi dedi babam. Aynı şey diye haykırdı Doktor Slope. Kadında da erkekte de. İşte bunu bilmiyordum dedi babam. 16. Bölüm. Ve böylece her iki sistemden de emin olabilmek için Bayan Vadman amcam Toby'yi ne bir uçtan ne de öteki uçtan yakalamayı ama bir müsrifin mumu gibi eğer mümkünse kendi kendini her iki ucundan da tutuşturmasına olanak hazırlamayı seçti. Eğer Bayan Vadman askeri teçhizatın gerek piyade gerek atlı her türlü ayrıntısını barındıran depoların tümü Venedik'teki tophaneden Londra Kulesi'ne dek özellikle de Londra Kulesi'ndekini 7 yıl boyunca didik didik etse üstelik Bridget'i de yanına yedek katsa amcam Toby'nin işlerinin amacına bu denli uygun bir siper perdesi ya da topçu kalkanı mümkünü yok bulamazdı. Sanırım size söylemedim, emin değilim. Belki de söylemişimdir. Her neyse, üzerinde tartışmaktansa yeni baştan anlatmayı yeğliyorum. Harekatları boyunca onbaşı hangi şehir ya da kale üzerinde çalışıyor olursa olsun, amcam Toby nöbetçi kulübesinin içinde sol eli doğrultusunda kuşatılacak yerin bir haritasını bulundururdu. Bu harita üst tarafından 2-3 toplu iğneyle duvara iliştirilmiş, ancak kaldırılıp göz hizasına getirilmesi gerekebilir diye alt tarafı serbest bırakılmış olurdu. Böylece de bir taarruz kararı kesinleştiğinde Bayan Wadman'ın nöbetçi kulübesine yaklaşıp sağ elini uzatması, sol ayağıyla bu hareketi dengelemesi ve boynunu yarıya kadar uzatması plana ya da haritaya ulaşması için yeterliydi ve böylece amcam Toby'nin tutkulu alevlendirmesi kaçınılmazdı. Çünkü amcam her zaman sol eliyle haritanın öbür ucuna yapışmış olur ve piposunu öteki eline alıp derhal durumu açıklamaya girişirdi. Saldırı bu aşamaya vardığında dünya Bayan Wadman'ın bir sonraki başkumandanlık manevrasının nedenleri konusunda aydınlatılacaktır. Bayan Wadman derhal amcam Toby'nin piposunu ele geçirmeyi hedefler ve bunu gerçekleştirmek için de genellikle dikkatini harita üzerindeki bir tabya ya da göğüs siperine çekecek biçimde amcam Toby'nin zavallıcık piposunu göz göre göre en azından 6 fersah ötelere uçuruverirdi. Bu da genellikle amcam Toby'yi işaret parmağını kullanmaya zorlardı. Harekatın taarruz açısından sağladığı avantaj, Bayan Wadman bu hamleyi yaptığında, yani ilk seferinde böyle olmuştu, baş parmağının ucunu amcam Toby'nin piposunun ucuna dayadığında, ta bilmem nereye kadar, tabii eğer amcam Toby'nin askerleri oralara ulaşabilmişse, onlarla birlikte ilerleyebilmesiydi. Ama bu girişimden bir sonuç alamamıştı. Zira piponun ucunda herhangi bir atar damar, sal ya da hayati ısı bulunmadığından bir duygu ateşlemesi olanaksızdı. Ne nabız yoklayarak bir kıvılcımlanmaya yol açabilir, ne de böyle bir kıvılcımlanmanın karşılığını bekleyebilirdi. Görünürde dumandan başka bir şey olmazdı. Oysa işaret parmağıyla amcam Toby'nin işaret parmağını tüm kıvrımları ve çukurları boyunca yakından ve dikkatle izleyerek, zaman zaman yanlamasına değerek, sonra tırnağına hafifçe bastırıp onu yukarı doğru kanırtarak, sonra orasına burasına şurasına dokunarak bazı şeyleri az da olsa harekete geçirebilmekteydi. Bu manevra ana gövdeden belli bir uzaklıkta cereyan eden bir müfreze çatışması olsa da geri kalan kuvvetleri devreye sokmaktaydı. Çünkü bu noktada harita genellikle nöbetçi kulübesinin yan tarafına kayar, ters tarafa düşer ve amcam Toby kalbinin tüm safiyetiyle açıklamalarını sürdürebilmek uğruna haritayı yerinde tutabilmek için elini üzerine bastırırdı. Bayan Wadman ise düşünce hızında bir ikinci manevrayla kendi elini derhal onun hemen yanına yerleştirirdi. Böylece her türlü duygusal iletişime uygun bir zemin hazırlamaktaydı. Sevişmenin ilk adımları ve pratiğinde tecrübe sahibi biri gibi bu fırsattan yararlanıyordu. İşaret parmağını bir kez daha amcam Toby'ninkiyle paralel duruma getirmesi sonucu bu pozisyon kaçınılmaz olarak baş parmağı da hareketlendirmiş ve işaret parmakları ve baş parmaklar kaynaştıktan sonra elin tümünün harekete geçmesi en doğal davranış olmaktaydı. Seninki sevgili Toby amcam artık hiçbir zaman olması gereken yerde olamayacak. Bayan Wadman dilerse onu avcunun içine alabilir ya da kendi elini hafifçe iterek çekerek farklı noktalarda eş ağırlıklı baskılar uygulayarak onu istediği yakınlığa getirebilir. Bir yandan bunlar sürüp giderken Bayan Wadman nöbetçi kulübesinin dibinde duran bacağın kendisinin ve yalnızca kendisinin bacağı olduğunu hatırlatma gereğini duyduğunda baldırını amcamın baldırına yavaşça bastırmayı da unutmuyordu. Böylece de her kanattan saldırıya uğrayan amcam Toby'nin ara sıra orta saftaki askerlerine hakim olamamasına şaşmamak gerekir, öyle değil mi?
Hay canına yandığımın dedi amcam Toby.